Avukatımı istiyorum. Bekir Coşkun.
Ayrım 2.
Vuslat Sadıkoğlu'nun Semra Hanım'a yazdığı şiir nasıldı? Konuşan güzel eller, düşünen coşan eller, üzülen her kişinin peşine düşen eller. Dosta sıkılan eller, huzurlu dobra eller, kahkahayı atarken secdeye yatan eller. Semra Hanım, eller şiirini huşu içinde okurken asıl eller ihalelere götürmüştü bile. Herkesin kendine göre şairleri vardır. Süleyman Bey'in şiiri yoksa şairleri de yok değil. Mazot pahalı baba, ceket yamalı baba, tohumluğu vermediler, kredi verdi baba. Isparta'dan çıkmıştır, namazını kılmıştır, zeraat bankasını kurmuştur, fakiri bildi baba. Tabii ki Süleyman Bey'in köylülük stili gereği, şiirleri de traktörlü, mazotlu, tohumluk buğdaylı. Ki Demirel'in Ziraat Bankası'nda olan çiftçi borçlarının silmesinde bu şiirin payı var denilir. Herkesin şairi kendine göre. Çillerin de şairleri var. Antalya İl Teşkilatı'nı kabul ettiğinde bir delege illa ben şiir okuyacağım diye tutturunca kimseler engel olamadı. Okudu. 13 Haziran'da 93 yılda cihana ufuklar açacak Çiller. Kurtuluş Savaşı coştu yurdunda, vatana şafaklar açacak Çiller. Dünyada tek kadın akıldan yana, Tanrı Tansu'suna vermiş nişana. Dilerim kavuşa, şöhrete, şana, makama dolup taşacak Çiller. Parti yöneticileri şairi ve şiirini ayakta alkışlayıp, doğrusu bu kadar güzel şiir hiç duymamıştık, dediler. Tanrı Tansu'suna vermiş nişana. Beyitinde duygulanıp ağlayanların tümü daha sonra bakan oldular. Görüldüğü gibi ülkemizde şiirin devlet yönetiminde ayrı bir yeri var. Devletin şiirlisi ve herkesin şiiri kendine göre. Atalarımız da rüşvet alırdı. İnsanoğlu oldum olası rüşveti sever. Yani bugün Türkiye'nin gündeminde olan rüşvet yeni bir şey değil. Atalarımız da çok iyi rüşvet alırdı. Başbakanlık arşivlerinde 2573 sırada kayıtlı 1598 tarihli belgede bir mektup var. Mektubu yazan kişi Padişah 3. Mehmet'e bir altın kılıç, iki köle, 3000 altın gönderiyor. Eğer Raha Beyler Beyliği kendisine verilirse bu hediyelerin arkasının geleceğini söylüyor. 4044 sayılı Şubat 1603 tarihli bir başka belgede ise Budin Kalesi komutanı Mahmut Paşa'nın her askerden yarım altın alarak onlara izin verdiği, bu yüzden düşman kale önüne geldiğinde tüm askerlerin izne gitmiş olduğu yazılı. Aşık Paşazade'nin 1393-1481 yazdığı tarihe göre ise İstanbul çok daha önce alınacaktı. Ancak Osmanlı vezirlerinden Ali Paşa Bizanslılardan rüşvet alarak 1. Beyazıt'ı kuşatmadan vazgeçirdi. Atalarımız arasında pek çok ünlü rüşvetçi var. Bir başka belgeye göre de 2. Mahmut Mekke Medine gibi kutsal şehirlere her yıl para gönderirdi. O yıl parası çıkışmayınca Halil Paşa'dan borç istedi. 2. Mahmut borç isterken şöyle diyor. Sakın ola ki rüşvet aldığın paralardan verme. Halil Paşa yanıtlıyor. Vereceğin para helal tarafındandır. Vezir-i Azam Hadım Paşa aldığı rüşvetlerin kayıtlarını tutardı. Böylece bir kişiden bir kereden fazla rüşvet almamak gibi bir prensibe dikkat ederdi. Ancak bir gün rüşvet defterini çalıp Padişah 3. Mehmet'e götürüp verdiler. Hadım Paşa idam edildi. Hoş, 3. Mehmet'in kendisi de iyi rüşvetçiydi. Naima tarihine göre 1650'de devlet hazinesi askerlerin aylığını veremeyince asker ayaklandı. Padişah Vezir-i Azam Melek Ahmet Paşa'ya topladığı rüşvetin yarısını versin. Asker aylık alamadı, müşkül durumdayız diye haber saldı. Melek Ahmet Paşa servetinin yarısını verdi. Bunun üzerine öbür paşalar Melek Ahmet Paşa'nın adını şöyle değiştirirler. Kelek Ahmet Paşa. 17. asırdan sonra rüşvet daha da artıyor. 1802 yılında Paris Büyükelçiliğine atanan Halef Efendi, rüşvet almadığı için Osmanlı-Fransız ilişkileri iyi gitmez. Ancak devlet, Halef Efendi'ye maaşını ödeyemediği için dürüst bir insan olan Büyükelçi, şamdanlarını, mamdanlarını satar. Satacak bir şey kalmayınca Fransız hükümetinden bir maaş tutarında her ay rüşvet almaya başlar. İlişkiler düzelir. Birinci Abdülhamit rüşvete çok kızardı. Kimlerin rüşvet aldığını saptamak için bir hafiye ekibi kurdurdu. Bir yıl geçmeden hafiye ekibindeki hafiyelerin hepsinin zengin olduğunu duyunca onları kovdu. Geliyoruz Cumhuriyet tarihine. Atatürk döneminde ekonomik sıkıntılar yüzünden kimsenin rüşvet verecek parası olmadığı için rüşvet çok az. Rüşvet eğilimi var ama para yok. Keza tek parti döneminde de öyle. Ancak Atatürk'ten sonra halkımızın yavaş yavaş hindi mindi ile işe başladığını görüyoruz. O dönemlerde iş kovalamak için taşradan Ankara'ya gelenlerin elinde genellikle bir hindi var. Anlatılanlara göre bakanlıkların pencerelerinden çok zaman luk luk luk diye hindi sesleri geliyor. 1960'tan sonra rüşvet sektörü gelişir. Bu konuda Tapucu Refik Bey'in devrim yaptığı biliniyor. Rüşvetini almadan makamına gelmiş vatandaşlarla asla konuşmaz, öyle yüzlerine bakardı. Bunu bilen iş kovalayan vatandaşlar önce rüşvetlerini, sonra selamlarını verirlerdi. Yok, eğer konuşurken bir yandan da saydığı rüşvetin yeterli olmadığını görürse, diyelim ki o anda pili biten gramofon gibi susardı. Zat-ı âlinizin işini yapacağız. Demek ki rüşvet yetmedi. Artık tık yok. Bu durumlarda vatandaşlar bir koşu pil değilse bile rüşvet bulup getirirler. Tapucu Refik Bey bıraktığı yerden sözünü sürdürürdü. Tabii ki işiniz hallolacak. Rüşvet altın çağını ise son 10 yıldan beri yaşıyor. Ankara merkezi hükümet olduğu için aynı zamanda merkezi rüşvet sayılır. Bu kentte rüşvet almadan asla fazla iş yapılamaz. Diyelim ki Ankara'nın trafik akışı İstanbul'a, İzmir'e göre niçin daha yavaş? Çünkü araç kullananların çoğu bürokrat. Vitese geçirmeden önce acaba bir şey veren olur mu diye oyalanıyorlar. Trafik yürümüyor. Kırmızı ışık sönüp yeşil ışık yanıyor, hareket eden yok. Vitese takmadan önce sağa sola öyle bakınıyorlar. Bürokrasi ve kırtasiyecilik trafiğe yansıyor. Vites kontrol, direksiyon denetlemesi, gaz pedalı yoklaması, ön rapor, teftiş, evrak, kayıt, giren evrak, çıkan evrak, bilirkişi raporu, yeşil ışık tutanağı. Trafik zırnık kımıldamıyor. Sağa sola bakıyorlar. Acaba bir şey gelir mi? Yeşil yanıyor, trafik polisi düdük çalıyor, el kol sallıyor, bağırıp zıplıyor. Rüşvet yok. Bilim kıpırdamak da yok. Rüşvet o kadar benimsendi, yaygınlaştı ve özümsendi ki artık yararlarından bile söz ediliyor. Ulusal gelirin tabana yayılmasını sağlıyor, bir. Devlet çarkının tümden durmasını önlüyor, iki. Hürmetimiz sonsuz. Doğrusunu isterseniz bu yazı size bir trafik yazısı gibi gelse de aslında asansörde geçiyor. Olay İngiltere'de oldu. Bir grup Türk bürokrat tarım, tohum mohum işleri için Londra'ya gitti. Müsteşar yardımcıları, daire başkanları, müdürler. Kaldıkları otelde asansöre binip yukarı çıktılar. Bizimkiler önde duran yüksek ve ağır bürokrata doğru eğilerek, "Buyurun beyefendi" anlamında ellerini fırın küreği gibi öne uzattılar. O iki adım geri zıpladı. "Rica ederim, siz buyurun." Öbürleri ise üç adım geri zıpladılar. "Katiyen olmaz, buyurunuz, hürmetimiz sonsuz." Geri geri zıplaya zıplaya asansörden 8 metre kadar uzaklaştılar. Asansörün kapısı kapandı ve gitti. Yeniden beklemeye başladılar. Asansör geldi, kapısı açıldı. Yüksek ve ağır bürokrata doğru hep birlikte eğilip ellerini öne uzatarak "Buyurunuz beyefendi" dediler. Yüksek ve ağır bürokrat "Katiyen olmaz" diye yanıtladı. Öbürleri geriye zıpladı. "Allah aşkına buyurunuz. Yani hürmeti ve sonsuz." Yüksek ve ağır bürokrat "Estağfurullah, estağfurullah" diyerek çizgi taşı oyunundaki geriye zıpırtı gibi 1,5 metre kadar heyetin gerisine düştü. Öbürleri ikiye ayrılıp hilal biçiminde iki yandan onun arkasına atlayarak "Aman efendim, lütfen, katiyen olmaz, hürmetimiz sonsuz" dediler. Asansörün kapısı kapandı ve gitti. Bir saat kadar sonra asansörün kapısının önünde. Otomatik kapı açılır açılmaz öbürleri çember harekatı biçiminde ağır bürokratın kolunu tutup "Yani siz buyurmazsanız aha şuradan şuraya adım atmayız. Hakikaten siz önden buyurunuz" diyerek içeri ittirdiler. Yüksek ve ağır bürokrat ayaklarını diklemesine öne uzatıp karnı ağrıyormuş gibi yere yumuldu. Arkaya dolananlardan genç olan kafasını ağır bürokratın arka nahiyesine dayayarak "Ya Allah, ya destur" diye bir hamle yaptı. "Ya Allah, ya destur, hürmetimiz sonsuz." Yüksek ve ağır bürokrat ayaklarının yerden kesilmekte olduğunu görünce bu sefer bacaklarını B harfi gibi açarak asansör kapısının iki yanına dayadı ve inledi. "Rica ederim, siz buyurun." Arkaya dolananlar, öbürleri de kafasını bürokratın apış arasına yerleştirmiş genci arkadan itmeye başladılar. İşte lobideki yaşlı İngiliz bayan o an bağırdı. "İmdat! Asansör boşluğuna adam atıyorlar!" Ki o yaşlı İngiliz bayan daha sonra polis karakolunda verdiği ifadede de "Gözümle gördüm. Bunlar bu yaşlıca beyi asansör boşluğuna atarak öldürmek istediler ama o kahramanca direndi," dedi. Bizimkiler bunun bir hürmet meselesi olduğunu anlatacaklar ama dil bilen yok. Elçilikten bir diplomatımız karakola geldi. Geldi ama bunun bir hürmeten meselesi olduğunu İngiliz polisine bir türlü anlatamadı. Polis şefi, "Peki sizde bu yöntemle adam öldürüldüğünde nasıl ceza veriliyor?" diye sorup durdu. Bizim diplomat sonunda İngiliz polisine şöyle bir öneride bulundu. "Şimdi bu arkadaşlara serbestsiniz, gidebilirsiniz deyin, bakın gerçeği göreceksiniz," dedi. Polis müdürü, "Serbestsiniz, gidebilirsiniz," dedi. Yarım saat kadar sonra karakolun kapısındaki manzara şuydu. Yüksek ve ağır bürokrat ayaklarını V biçiminde karakol kapısının iki yanına dayamış diretiyor. Öbürleri arkadan ittiriyor ve bir yandan da konuşuyorlar. "Valla beyefendi, siz buyurun." "Olmaz, hürmetimiz sonsuz." Telefonda kim var? Bizim telefon arızalandı. Konuşurken kesiliyor. Kaç defa PTT'nin tesisine haber verdik, ekip geldi. Her seferinde bizim telefon makinesinde arıza buldular. Ve biz de her seferinde yeni bir telefon makinesi alıp taktık. Şimdi 30'a yakın telefon makinemiz var. Zamanla her çarşıya çıkışta bir telefon makinesi almak alışkanlık oldu. Her çarşamba, pazar dönüşü bir de telefon makinesi alıp geliyoruz. Ya da çarşıdan alınacakların listesi mi hazırlanıyor? 2 kilo domates, 4 limon, sarımsak, telefon makinesi. Telefon makinesi satan ne kadar esnaf varsa bizi tanır. Ki zaman zaman arayarak, "Yeni makinelerimiz geldi, tükenmeden bir gelip gö..." O sondaki gö, görün olacak ama eldeki makine bozuk, kesiliyor. Telefon satıcılarından haber çıkmadığındaysa her zaman biz aramışızdır. "Yeni telefon makineleri geldi mi?" Telefonumuz bozuk ya, çalışınca da tam çalışıyor. Verimli çalıştığı zaman kendi kendine birilerini bulup bize bağlıyor. Önceleri eşi, dostu, ahbapları sırasıyla bulup bize bağladı. Son günlerde önemli devlet adamlarını bile bulup görüştürüyor. Zır sesiyle telefonu kaldırıyorsunuz ki bir önemli devlet adamı, "Buyurunuz, kimi aradınız?" diyor. Bizim telefon yeter ki çalışmaya başlasın. Markete sipariş de veriyor. Bir de bakıyorsunuz ki marketçinin çırağı yoğurt ya da bir süpürge alıp getirmiş. Yakında beyaz eşya siparişi vermeye başlar ev hanımı ile telefon makinesi satıcılarını arıyoruz. "Yeni telefon makineleri geldi mi?" Ama çalışmayınca da çalışmıyor. Eski zamanlarda polis telefonları dinlerdi. Özellikle gazetecilerin telefonları dinlenirdi. O zamanlar teknoloji geri. Her telefonun teli ayrı ayrı. Ve istihbaratçılar tellere tel bağlayıp araya girerek dinledikleri için bu belli olurdu. Diyelim ki siz konuşurken arada biri fırt diye burnunu çekiyor. Darbe dönemlerinde telefon dinlemek daha da çoğalır. Her memur kendine bir kulaklık, 2 metre tel bulunca bulduğu ilk hatta girerdi. Eski gazeteciler de buna alışmıştı. Çünkü telefon dinleyenler işin dozunu kaçırmışlardı. Araya girip konuşmalara karışıyor, kendi düşüncelerini söylüyorlardı. Misal, bir bürokrat demeç alırken aradan şöyle bir ses: "Hayır, o öyle değil." Ya da başyazar telefonla sekreterine yazısını mı yazdırıyor? Aradaki araya girip kendine göre düzeltmeler yaptırırdı. "Orası öyle olmaz beyefendi. Yani bu kadar yanlış bir yorum olabilir. Oraya şöyle şöyle denilecek."
Ayrım sonu.